Doğumunun 200. yıl dönümünde Robert Schumann. Hazırlayıp sunan Ahmet Soysal.
Schumann uzun bir uğraş sonrası Clara ile evlendikten sonra, yani 1840'ta evlendikten sonra birçok lied yazıyor. Biraz daha önceden başlamış bir büyük bir yaratı coşkusuyla o yıl 138 tane lied, yani şarkı besteliyor. Sonra başka alanlara geçiyor müzikte. Senfoni bestelemeye başlıyor. Birinci senfonisi 41 yılında. Daha önce belirttiğimiz gibi oda müziği eserleri serisi başlıyor. Ve bu arada büyük bir eser besteliyor. Ondan bölüm sunamayacağız. Zaten bölümleri birbirine bağlı. Ünlü piyano konçertosu 41 ile 45 arası besteleniyor. Opus 54 konçertosu. Çok önemli bir konçerto. Beethoven konçertolarından sonra yazılmış, kronolojik olarak ele alırsak en önemli konçerto. Bunun üstünde burada ne yazık ki duramayacağız. Bu arada 1844'te Leipzig'i terk ediyor. Dresden'e taşınıyor. Dresden'de çalışmaya başlıyor. Orkestra şefliği yapıyor. Bu da yeni bir dönem Schumann için. Büyük bir opera bestelemekle uğraşıyor. Ama uzun yıllar alıyor bu. Genoveva Opus 81 1848'de sonunda bitiyor. Bundan da ne yazık ki bölüm dinleyemeyeceğiz. Bu operada biraz Wagner'in 40'ların başında başlayan o büyük operalar, romantik operalar serisinin biraz gölgesinde kalıyor. İlginç bir şey, Dresden'de o Schumann oraya taşındığı zamanlar Wagner'de var. Wagner de orada yaşıyor. Ve zaten 1845'te Tannhäuser'ı orada sahneliyor. Büyük romantik operasını. Sadece tabii iki bestecinin ilişkileri biraz bir mesafeli dostluk, dostluğun ötesine geçmiyor. Çünkü müzik anlayışları, kişilikleri de birbirinden çok farklı. Wagner aslında opera bestelemekte olduğunu bildiği Schumann'ı biraz kendi görüşlerine çekmeye çalışıyor. Ama aralarındaki büyük farklar yüzünden Schumann çok ikna olmuyor. Kendi yolunda gidiyor. Sadece kendi yolu Wagner'in yolu gibi o kadar devrimci, o kadar yenilikçi bir opera yolu olmuyor. Zaten Genoveva çok başarılı bulunmayan, içinde aslında çok güzel parçaların olmasına rağmen biraz da librettosu yüzünden çok başarılı olmayan bir opera sayılmakta. Schumann 1849 yılında çok önemli bir yıl onun için. Birçok besteler yapıyor. Tam o sırada Dresden'de bir ayaklanma oluyor. 48 Fransız, işte Paris olaylarının etkisiyle işte Avrupa'ya yayılan isyanlardan biri Dresden'de oluyor. O isyanda mesela Wagner Bakunin'in yanında barikatlarda çarpışırken Schumann biraz sempati duyarak ilerici kişiliğini aslında ifade ederek yine de bir köye çekiliyor. Olayların bitmesini bekliyor. 1850'de zaten Düsseldorf'ta müzik müdürlüğüne tayin oluyor. İşte bu da aslında yaratıcı hayatının son bölümünü başlatmış oluyor. Şimdi önemli bir biçim Schumann'ın bu yıllarda daha henüz Dresden'e gitmeden ele almak istediği, ele aldığı bir biçim. Oratorio. Oratorio. Cennet ve Peri Opus 50'yi bestelemeye koyuluyor. Çok çalışıyor bu eserle ilgili. Büyük bir oratorio bu. Aslında din dışı bir oratorio. İşte salt aşkın ya da saf aşkın zaferini kutlayan, zaferini söyleyen bir oratorio. Diyor ki Schumann bunu kalbimin kanından alıp çıkardım diyor. Thomas Moore'un La La Ruh adlı eserinden esinleniyor bu yapıt. Oysa tabii tema biraz şey kalıyor, zayıf kalıyor, biraz monoton bir tema. Bütün başarısına rağmen Schumann çok böyle şey yapamayan, çok yankı bulamayan bir eser besteliyor. Çok da iyi yorumlanmıyor zaten. İlk yorumlanışı da 1843 Aralık ayı. Şimdi ondan bir bölüm dinleyeceğiz. Son bölümünden, üçüncü bölümden. 7 numaralı parça O heilige Tränen inniger Reine. Schumann 4 tane senfoni bestelemiştir. Birincisinden birazcık söz etmiştik. 1841 yılı. Hemen o Liedler'den, hemen o işte evlilik yılından sonraki bestelerinden birinci senfoniyi andık. Opus 36. Tam da o sırada 4. senfoninin 10 sene sonra aslında bitecek olan 4. senfoninin eskisini tamamlıyor. Biz burada bu senfonilerine örnek olarak bu Re minör 4. senfoniden bahsetmek istiyoruz birazcık. İlk başta 41'de buna senfonik fantezi demişti. ve aslında bu adla Leipzig'te çalınmıştı. Burada daha ilk aslında denemesinde Schumann'ın klasik senfoni biçiminden çıkma girişimini fark ediyoruz. Değişik bir yapı kazandırmak istiyor. Oda müziğinden de daha ileriye giderek, gitmiş olarak senfonilerinde özellikle 4. senfonisinde klasik biçimi zorluyor. Nasıl, ne şekilde zorluyor? Bunu çok kısaca belirtip bu eserden bir bölüm dinletmek istiyoruz. Bir kere yapıtın bölümleri, 4 bölümü aralıksız, kesintisiz birbirine bağlanmakta. Yani siklik denen, çevrimsel denen bir ilkeye dayanıyor. Temel bir tema var. Ve bu tema bütün eseri aslında düzenlemekte. Özellikle ilk ve son bölümü birbirine bağlamakta, yapıştırmakta hatta diyebiliriz. Bu tema aslında uzun süre Schumann'ı uğraştırmış bir tema. Hamburg'dan tek başına dönerken bir deftere, yolculuk defterine not ettiği bir tema. Üstünde çok düşündüğü, çalıştığı bir tema. İlk önce bu işte 1. ve 4. bölümlerinde eserin orijinal biçiminde ortaya çıkıyor. Sonra kısaltılmış bir figürde ortaya çıkıyor. Finalde de bu yeni bir ritimle karşımızda. Yapıtın öbür tematik ögeleri de aynı o karmaşık içsel ilişkiler, birbiriyle ilişkiler ilkesine dayanmakta. 1. bölümün introdüksiyonun teması zaten birincisi kadar, demin bahsettiğimiz tema kadar önemli. Şimdi dinleyeceğimiz romans bölümünü tamamen belirlemekte. Hem de ondan sonraki Scherzo'yu da tamamen belirlemekte. Burada Schumann'ın aslında Beethoven sonrası yine bir yeniliğe giriştiğini apaçık bir şekilde görüyoruz. Schumann'ın senfonileri üstüne çok tartışılmıştır, düşünülmüştür. Çünkü onların orkestrasyonu ağır yüklü bulanlar olmuştur. Şu gerçektir ki Schumann Berlioz ve Wagner gibi hatta Liszt gibi de bunu da ekleyebiliriz. Bu besteciler gibi çağdaş orkestranın bir yaratıcısı değildir. Wagner ve Berlioz hatta Liszt gibi modern orkestranın yaratıcısı sayılmamaktadır. Onların biraz gerisinde kalmakta orkestrasyon anlayışı. Çünkü Berlioz ve Wagner'de özellikle artık bir kılıf, bir sessel bir kılıf değil orkestra ama müzik dilinin özsel, temel bir unsuru, müzik düşüncesinin bir temel unsuru. Oysa Schumann'da daha yine eski anlayışa göre davranan Schumann'da biraz orkestrasyon, biraz eşlik ediyor ve müzik düşüncesinin birazcık işte süslenmiş biçimini sunuyor diyebiliriz. Oysa yine de tınılara önem veren bir besteci olduğunu çok iyi biliyoruz. Özellikle kornoyu çok müthiş kullanıyor. Mesela demin dinlediğimiz o Cennet ve Peri oratoryosunda bunu fark etmekteyiz. Genoveva'da da bunu fark etmekteyiz. Biraz bu haksızlık olduğunda düşünebiliriz. Zaten genel olarak Schumann hani çok böyle devrimci sayılmıyor müzik tarihinde. Bir Wagner, Berlioz, Liszt gibi belki tabii eleştirilerinde öyle bir yeniliği savunmuş, yenilikçi bestecileri savunmuş bir yazar olmuş. Ama kendisi ille de devrim yapacağım, ille de farklılık yaratacağım diye yola çıkmış bir besteci değil. Besteci olarak öyle birisi değil. Oysa Schumann'ın etkisinden şimdiden bahsedecek olursak müzik tarihinde çok derinden etkisi olduğu da söylenebilir. Çok da aslında daha sonradan yenilikçi besteci olarak ortaya çıkacak besteciler üstünde. Özellikle mesela Rus beşlerinde Mussorgsky'yi etkilediği biliniyor. Özellikle şarkılarını, özellikle Piyano parçalarını Mussorgsky'nin etkilediği biliniyor. Daha sonra ta etkisi Debussy'ye hatta Alban Berg'e kadar da geldiği iddia edilebilir Schumann'ın. Özellikle Debussy'nin de piyano eserlerinin Schumann'a bir çeşit bağlılığı vardır. Tabii Chopin'e de vardır ama daha derinden belki Schumann'ın etkisi bütün aslında 20. yüzyıl müziğine kadar gelmiştir. Ama hiçbir zaman da böyle hani öncü, devrimci, besteci ne olmuştur ne de öyle bir iddiası olmuştur Schumann'ın. O yüzden de biraz bir ara konumda olmuştur. Çünkü romantizm aslında bir müzikte çok yenilikçi bir akımdır. Çok büyük bir yenilik içeren ve entelektüel bir müziği de öne süren bir akım olmuştur. Yani hesabı verilen bir müzik, eleştirel yazılarla doğrulanan, hesabı verilen bir müzik. Bestecilerin çoğunun o zamanlar bu 20. yüzyılda da gördüğümüz gibi bestecilerin çoğunun eleştirmen olduğunu, yazar olduğunu belirttik. Liszt ve Berlioz büyük yazarlardı. Wagner de öyle. Schumann da çok büyük bir müzik yazarı, müzik düşünürü. Düşünen bestecilerin bir yenilikçi akımıdır romantizm. Yani bu yönünü hiç unutmamak lazım. Böyle sadece işte fışkıran bir öznelliğin artık düşlemeleri, karanlığa doğru işte yönelmesi, her çeşit riski alıp birazcık yani havalarda uçması değildir romantizm. Bunu da iyice belirtmek lazım. Şimdi bu senfoniden demin bahsettiğimiz dördüncü senfonisinden romanse bölümünü size sunacağız. William Furtwängler yönetiminde. Berlin Filarmoni Orkestrası.
Thank you.
Doğumunun 200. yıl dönümünde Robert Schumann. Hazırlayıp sunan Ahmet Soysal.